Ayrım 34, Grizi 3, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 310. Konferans. Her devlet gerçek gücünü tüm yönleriyle diplomaside hissettirmek zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplandığı 23 Nisan 1920'de üç büyük devletin, İngiltere, Fransa, İtalya, başbakanları da ekipleriyle birlikte San Remo'da toplanmışlardı. Üçlü anlaşma tasarısı üzerinde oldukça sıkıntılı ve çekişmeli geçen konferansa İtalya Başbakanı Nitti başkanlık ediyordu. Ereğli kömür havzası üzerindeki imtiyazlar konusunda yapılan tartışmalarda ensesi domur domur terlemişti. Tarım ve Hazine Bakanlığı dönemini hayatının kayıp bir dönemi olarak değerlendirdiği halde başbakan olmuş, iktisat profesörlüğü yaptığı Napoli Üniversitesi'ne dönüp iktisat ve siyasal bilgiler üzerine kitaplar yazma hayalinden bir kez daha kopmuştu. Üçlü anlaşma tasarısını savunduktan sonra kaleminin ucunu tasarının 7. maddesine yönelterek, "Efendim," dedi, "İtalya'nın Ereğli Havzası'ndaki kömür madenleri ve taşıma araçları, demir yolları, liman kolaylıkları üzerindeki çıkarları 7. maddede bir kez daha açık bir şekilde ifade edilmiştir. Savaştan sonraki bu yeni dönemi dikkatle değerlendirmek durumundayız." Nitti'nin niyetini çok iyi bilen Fransız delegeleri konuşmayı yok sayarcasına dinliyorlardı. Ereğli Havzası'nda hayati çıkarı olan devletler olarak maden sanayisi ile ilgili işletme ve benzeri konulara ilişkin yönetmelikleri bugünün teknik ve sanayi koşullarına uygun hale getirmek zorundayız. 1867'de yayımlanan 100 maddelik yönetmeliğin bizim önerilerimiz doğrultusunda değiştirilmesi için Türk hükümetine sunacağımız değişiklik önerilerinin bir an önce çıkarılmasını sağlamak üzere kendi aramızda diplomatik dayanışma içinde olmamız büyük önem taşıyor. Başbakan Nitti'nin Ereğli Kömür Havzası'nın biricik patronuymuş gibi konuşması Fransa Başbakanı Mitterrand'ın gururuna dokundu. Gözlük camlarının arkasına yapışmış bir çift boncuğu andıran gözlerini Nitti'nin gurur ve bilgi gücüyle ışıldayan gözlerine dikti. Delegeler iki galip devletin kömür yatakları üzerinde çetin bir mücadeleye başladıkları izlenimine kapıldılar. Fransız Ereğli şirketinin Ereğli Havzası'nda 25 yıldır çalışmakta olduğunu zat-ı alilerinizi hatırlatmak isterim diye söze girdi Mitterrand. Bu şirketin çalışması savaş nedeniyle sona ermiş ve bundan ettiği zarar yaklaşık 20 milyon frankı bulmuştur. Önerdiğiniz metin değiştirilmeksizin kabul edilecek olursa şirketimizin 25 yıllık çabaları tümüyle ortadan kalkabilecektir. Fransa elbette ki İtalya'nın Ereğli kömür havzasına girmesini memnunlukla karşılamaktadır. Ama havzaya sonradan girenler önce olanların çabalarını ve çıkarlarını yok etme eğilimi içine girmekten hassasiyetle kaçınmak durumundadırlar. Nitti Başbakan Mitterrand'ın sesindeki kararlılık ve gizli tehdit havasının onun çetin geçmişinden, Ticaret ve Savaş Bakanlığı tecrübesinden kaynaklandığını düşündü. Büyük devletlerin tehditleri eğer tehdide uğrayan deneyimli bir profesör değilse geç anlaşılır. Elindeki kalemin parlayan başına baktı. Bütün başbakanların profesörlerden oluşması durumunda tehditle sonuç alınamayacağını ve dünya işlerinin kolaylaşacağını düşündü. Karşısında oturan ve tip olarak Mitterrand'ı andıran İngiltere Başbakanı Lloyd George'u süzdü. Bu adam da bir zamanlar Ticaret ve Savaş Bakanlığı yapmıştı. Ama savaşmış, kazanmış ve yorulmuş, yaşlı bir devlet gibi kendinden emin ve yumuşak bir tarzda konuşuyordu. Mitterrand işaret parmağını Ticaret ve Savaş Bakanlığı döneminden kalma, derin kriz çizgilerinin parçaladığı morarmış alt göz kapaklarına bastırıp tatlı tatlı kaşıdı. Önündeki dosyaya dikti bakışlarını, tartışmaya temel olabilir düşüncesiyle Ekber'deki formülü okumayı akıl etti. "Şahsımı en çok sözcüklerin biçiminden ziyade esası ilgilendiriyor baylar," derken gözlüklerinin üzerinden Nitti'yi kesti. Nitti Mitterrand'ı o anda papyon kravatı ile pala bıyığı arasındaki mesafede düşünce oluşturmaya çalışan dar kafalı, yarı radikal, yarı sosyalist bir insan olarak hayal etti. Bir Fransız şirketinin girişimlerinden bir İtalyan tekeli yararına özveriyi kabul etmemekle birlikte Ereğli kömür havzasında bir Fransız-İtalyan işbirliğine karşı değilim diye uzlaşmazlık görünümünü ortadan kaldırma zorunda hissetti kendini Mitterrand.
Ancak şu sırada var olan Fransız haklarının dokunulmazlığı kabul edilmelidir. İtalya eğer Société de Racle'nin, yani Ereğli şirketinin, savaşta uğradığı zararın Osmanlı hükümetinden alınması talebini desteklerse, Fransa'da yeni elde edilecek ayrıcalıklarda Fransız ve İtalyan çıkarlarının eşitliği ilkesini savunacak, Türkiye'nin temel ekonomik gereksinmelerinin ötesindeki üretim üzerinde İtalya'nın öncelik hakkını tanıyacaktır. Ve ayrıca havzadaki yeni Fransız ve İtalyan girişimlerinin tek bir büyük Fransız-İtalyan konsorsiyumu olarak biçimlenmesini teşvik edecektir.
Miyaran konuştukça Fransız çıkarları Nitti'nin gözünde büyüyor, tüm dünyaya egemen hale geliyor ve Profesör Nitti'yi zamandan kaçıp sonsuzluğa sığınan zavallı bir tahammüle dönüştürüyordu. Bakışlarını gücün ve egemenliğin bilinci gibi ışıldayan Miyaran'ın bakışlarından kaçırdı. Hiçlik karşısında duyulan korkuya benzer bir korkuyla
''Çok basit bir şey söylemek istiyorum.'' diyerek Lloyd George ve yardımcılarını süzdü. ''Bay Miran'dan ısrarlı olmamasını rica ediyorum. Aksi halde üçlü anlaşmayı imzalamayacağım.''
Bunu bir tehdit olarak algılayan Miran kaşlarını çattı. Le Justice gazetesinde Clemenceau ile birlikte çalıştığı günleri anımsadı. Sonuç almak için daha kararlı davranmayı, Clemenceau'nun yırtıcı kaplan siyasetini izlemeyi aklından geçirdi. Her devlet gerçek gücünü tüm bilinmeyen yönleriyle diplomaside hissettirmek zorundaydı.
Bay Miran önerileriyle tüm eski koşulları değiştirmeye kalkışıyor diye sürdürdü Nitti. Ereğli sorunu uzun süre önce çözülmüş bir sorundur. Bu sorun şimdiye kadar tartışma konusu olmadı. Fransız şirketince öne sürülen iddiaların haksız olduğu kanısındayım. Ve biz dikkatinizi çekerim, bu şirketin aleyhine olan herhangi bir değişiklik önerisinde bulunmuyoruz.
Alaycı bir gülümseyişle önündeki dosyayı karıştıran Miran'ı kesti.
Fransız Ereğli şirketi zaten kömür işletmek üzere 65 kilometre karelik bir alan üzerinde ayrıcalık sahibidir. Kimse buna karşı çıkacak değildir. Bir zamanlar İtalyanların İzmir bölgesinde özel bir alana sahip olacağı söylenmişti. Bu alan sonradan Yunanlara verilmiş ve İtalyanlar kabul etmiştir. Oysa önemli ülkeler arasında İtalya kendi kömür kaynağına sahip olmayan tek ülkedir. Bu bakımdan 40 milyon nüfusuyla ülkemiz büyük sıkıntılar ve zorluklarla karşı karşıyadır. Ben şahsen Ereğli sorununun çözülmüş olduğunu, tüm uzmanların görüş birliğine vardıklarını sanıyordum. Bay Clemenceau, Fransa'nın Miran'dan önceki başbakanı, daha bunu bana söylemişti. Yerleşmiş haklara doğal olarak saygı gösterilecektir. Bay Miran'ın önerilerinin kabulüne olanak yoktur. Durum temelden değişeceğine göre İtalya bu koşullar altında anlaşmayı imza edemeyecektir. Bu belge yayımlanacak olsa İtalyan parlamentosu bunu onaylamayı kesinlikle reddeder.
Miran İtalya'nın anlaşmaya imza atmamasının yeni bir krize yol açacağından korktu. İtalya'yı küçük bir tavizle ikna etmenin yolları üzerinde düşünüyordu deminden beri. Yardım dilenircesine İngiliz Başbakanı Lloyd George'a baktı yan gözle.
''Zorlukları abartıyorsunuz.'' dedi sesini yumuşatarak. ''Kimse İtalya'yı Ereğli kömür havzasından akla uygun bir pay almaktan uzaklaştırmak niyetinde değildir.'' Ancak uzun yıllar boyu büyük özverileri göze alan Ereğli şirketini yeni gelen biri yararına bu umutlardan yoksun bırakmak da olacak bir şey değildir. Ereğli şirketine tanınan fırsatlar eşit olarak İtalyan şirketine de tanınacaktır. Ama Fransızları her türlü gelişme umudundan yoksun bırakmak haksızlık olur.
Tartışmaları başından beri sabırla dinleyen İngiltere Başbakanı Lloyd George, uzlaştırıcı kişiliğini göstermekte gecikmedi. Tarafları uzlaştırıp anlaşmanın imzalanmasını güvenlik altına alma ihtiyacını duydu. Dünya diplomasisinde her zaman son sözü söyleyen İngiltere gibi bir devletin tartışmalara daha fazla seyirci kalması doğru değildi. Lloyd George asıl rakibi olan Fransa'nın hayati çıkarlarından yana bir tavır alamayacağını, bununla birlikte Fransa'ya karşı bir duruş sergilemekten de itinayla kaçınmak zorunda olduğunu hissetti. Papyonunu düzeltir gibi yaptı, hafif öne eğilerek,
Büyük Britanya bu konuda sadece müttefiklerin genel çıkarlarını düşünmektedir dedi. Çok önceleri Bay Clemenceau ile Bay Nitti'nin bu konudaki tartışmalarının bir bölümünü duymuştum. Genel izlenimim İtalya'nın kömür bakımından hem Fransa hem de Büyük Britanya'dan daha kötü durumda olduğu ve olanak bulunursa İtalya'ya kömür kaynağı bulunmasının iyi olacağı yönündedir. Petrol bakımından ise Fransa ile Büyük Britanya'nın Irak kaynakları üzerinde bir anlaşmaya varacaklarına inanıyorum. İtalya'nın kendisine kömür sağlayacak uygun bir kaynak bulamaması çok büyük bir talihsizlik olur. Fransız şirketinin Ereğli'de ne kadarlık bir yatırım yaptığını bilmemekle birlikte Bay Mira'nın ileri sürdüğü iddiaları anlamakta güçlük çekmekteyim. Yıllardır orada çalışmış bir şirkete mal varlığının ve elindeki fırsatların en değerli hale geldiği bir sırada başarı olanaklarının sınırlandırılması gerektiğini söylemek çok zor olsa gerek. Bu ortakların çıkarlarını İtalyan hükümetine aktarıp bu hükümetin Fransız pay sahiplerine cömert bir tazminat vermesi düşünülemez mi? Böyle bir düzenlemenin bir başka yararı da aynı havzada iki yabancı uyrukluğun yan yana çalışmasından doğabilecek zorlukları önlemek olur. Konuşmasının çatışan taraflar üzerindeki etkisini anlamak istercesine durdu. Barış ve adalet duygusunun ağır bastığı, kapitalizme ve emperyalizme karşı eleştirel davrandığı dönemlerin yumuşak edasıyla, "Konuşmamın tarafsızlığı konusunda herhangi bir kuşkunuz var mı?" dercesine masanın etrafındakileri şöyle bir süzdü. "Bana kalırsa sorun Fransa için göreli olarak önemsiz ama İtalya için oldukça önemlidir. Bu tavsiyeyi sadece zorluktan sıyrılmak için aklıma gelen ama yapılabilirliğinden kesinlikle emin olmadığım bir çare olarak ileri sürdüğümü bilmenizi isterim." Lloyd George'u dinlerken balina sürülerinin karaya vuruşunu ve tepelerinden ecel buharları savuruşunu hayal eden Mieran, İtalya ile çatışırken İngiltere'yi karşısına almama hassasiyetiyle gülümsedi. "Tavsiyeniz için teşekkür ederim Sayın Başbakan," dedi. "İtalyan hükümetinin isteklerini yerine getirmek için elimden geleni yapmaya ve her türlü öneriyi açık yüreklilikle incelemeye hazırım. Yapamayacağım ve benim yerimde olsa Bay Nitti'nin de yapamayacağından emin oldum. Sadece bir tek şey vardır ki o da ufukta görünen bir gönence yapmak için çeyrek yüzyıldır çalışmış bir özel şirketi umutlarından yoksun bırakamayacağımızdır. Eminim ki Bay Clemenceau'nun anlatmak istediği de İtalya'nın Ereğli'deki fırsatlardan yararlanabileceği ve belki de orada bulunan Fransız şirketiyle fırsat eşitliği sağlayabileceği hususu olmuştur." Başbakan Nitti, Fransa Başbakanı Mira'nın ödün vermeye yanaşmaması üzerine Lloyd George'un tarafsız görünümlü ama taraflı konuşmasından da cesaret alarak sıkıntılı ve hafif öfkeli bir ruhla arkaya yaslandı. "Gidişat tartışmanın olumlu bir sonuca varacağını göstermiyor," dedi. "Toplantının yarına ertelenmesini öneriyorum." Geri adım atmayı kafasından dahi geçirmeyen Mioran, "Bir anlaşmaya varma umuduyla sunduğum tasarının uzmanlarca incelenmesini öneriyorum," dedi. Öneri kabul edildi, toplantı başka konulara kaydı. San Remo konferansının diğer oturumlarında Ereğli kömür havzasının sorunları konuşulmadı. İtalyan Başbakanı Nitti son oturumun açıldığı 26 Nisan 1920'de Türkiye ile üçlü anlaşmanın koşullarının belirlendiğini, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın Ereğli kömür havzasına ilişkin maddenin dışında Osmanlı Devleti'ne bildirilecek barış koşulları üzerinde anlaştıklarını bildirdi. Nitti'nin açıklamasından hemen sonra Ereğli sorununun İtalya ile Fransa arasında yeniden ele alındığı ikili toplantı başladı. Hazırlıklı olarak gelen iki ülkenin delegeleri konferans masasının çevresinde yerlerini aldılar. İlk sözü Başbakan Nitti aldı. Konuşmasına başlamadan önce Fransız delegelerinin dik ve kararlı oturuşlarının hayra alamet olmadığını ve inatlaşma eğiliminden uzak durması gerektiğini düşündü. "Sözlerime başlamadan önce bu toplantının her iki taraf için de başarılı olmasını diliyorum. Tabii ki her şeyden önce Bay Mioran'dan İtalya'nın içinde bulunduğu çok zor ve hassas durumu göz önünde bulundurmasını rica ediyorum." Kafasını sağında oturan delegeye çevirdi usulca. "Uzmanlarımız Fransız temsilci heyetinin incelemesini rica edeceğim bir formül hazırladılar. Arkadaşımdan bu formülü sizlere okumasını rica ediyorum." Gergedanı çağrıştıran sağdaki uzman delege hazırlanan metni eline aldı, yumuşak bir tonla yavaş yavaş okumaya başladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun maden yasasına bağlı olmayan Ereğli kömür havzası İtalya'ya tanınmıştır. Şu kadar ki bu tanınma sadece kömür madenlerinin işletilmesiyle kömür taşınmasını kapsamaktadır. Adamın okuyuşu giderek hızlandı. Her delegenin önünde okunan metnin bir nüshası duruyordu. Fransızların büyük Fransız gururuyla kendi düşüncelerine daldıklarını ve kendisini ciddiyetle dinlemediklerini düşünen adam metni iyice yaklaştırdı gözlerine. Türkiye ile barış anlaşmasının yürürlüğe girmesinden itibaren 10 yıllık bir süre ile iş bu hükümler gereğince İtalyan denetimi altına girecek olan madenlerin üretimi 1 Kasım 1914'ten önce müttefiklerce işletilen madenlerle yapılmış, aksine bir anlaşma yoksa sadece İtalya tüketimine satılacaktır. Madenlerde Osmanlı iş gücünden başkasını kullanmaya olanak veren ve çağdaş işletme gereklerine uyan ve karşılıklı diplomatik destekle Osmanlı hükümetinden elde edilecek yeni maden yönetmeliği, yayımlanmasından önce ve sonra verilmiş tüm Ereğli Havzası madenlerine uygulanacaktır. Öneri Başbakan Mieran başta olmak üzere tüm Fransız delegelerini rahatsız etti. Fransız delegasyonunun önde gelen adamlarından Berthelot, İtalyan önerisini kabul etme olanağımız yoktur diye yükseltti sesini. İtalyan önerisine göre şu sırada Ereğli madenlerini işletmekte olan Fransız şirketi kısa bir süre sonra tümüyle İtalyan şirketlerinin buyruğu altına girebilir.
Nitti öfkesini perdeleyen kibar bir gülümseyişle
"İnsaf" dedi. "Ereğli'deki Fransız şirketinin ayrıcalık alanı çok geniştir. Sorun İtalya'ya da aynı ayrıcalığın tanınıp tanınmayacağıdır."
"Lütfen adalet duygusuyla hareket edelim biraz," diye çıkıştı Berthelot. "Havzadaki Fransız şirketi savaş sırasında 20 milyon yitirmiş ve maalesef bundan sonra da hiçbir tazminat almayacak olan bir şirkettir. Fransa bir Fransız işletmesinin bu biçimde soyulmasını hiçbir zaman kabul edemez. Bunun içindir ki Fransız uzmanlarınca hazırlanmış olan tasarının kabulü üzerinde durmak zorundayım. Bu tasarı ile önemli ödünler verilmektedir. Çünkü İtalyan hükümeti şimdiye kadar verilmemiş olan tüm işletme ayrıcalıklarını kullanabilecek, ta ki onların çıkardığı kömür var olan işletmelerinkine değer bakımından eşit oluncaya kadar. Ayrıca İtalyan hükümeti Ereğli Fransız şirketine henüz dağıtımı yapılmamış ayrıcalıkların sadece 1/3'ünü bırakmak zorunda kalacaktır. En iyi niyetle doluyuz ama sözünü ettiğim öneride verdiğimiz ödünlerden fazlasını verecek durumda değiliz.
Berthelot'un konuşması delegeler arasındaki tartışmayı alevlendirdi. Karşılıklı suçlamalar, sataşmalar şeklinde süren kargaşa iki başbakanın araya girmesiyle yatıştı. Fransız delegelerinden bir tanesi Fransız uzmanların hazırladığı Ereğli önerisini okudu. Önerinin okunması biter bitmez İtalyan delegelerinden Nogara, Nitti'nin işareti üzerine
"Biz tam bir uyuşma isteği içindeyiz," dedi. "Üzerinde anlaşmaya varılabilecek bir uyuşma noktası aramaktayız. Fransız önerisi Ereğli kömür havzasındaki henüz kimseye verilmemiş tüm işletme imtiyazlarının İtalya hükümetine verileceğini bildiriyor. Ama bu aslında İtalya'ya hiçbir şey vermemek demektir. Çünkü Ereğli Havzası'nın tüm işletme imtiyazları Türklere ayrılmış bulunmaktadır."
Konuşmayı tilki inceliğiyle dinleyen Başbakan Mieran,
"Bunun üzerinde anlaşmaya varılabilir," diye uzlaşma eğilimine girer gibi oldu.
İtalya delegeleri içinde en dişli olan Nogara, karşı çıkışlarıyla tartışmayı sürdürdü. Herkesin tartışmaktan yorulduğu ve İtalyanların peş peşe verdikleri ödünlerle geriledikleri bir anda, Başbakan Nitti İtalya Senatosu'nda geçen yıl konuşan Dışişleri Eski Bakanı Tittoni'nin sözlerini anımsadı.
"Bize Toros'un kayalarını ve Konya çölünü vermek istiyorlar. Tek verimli bölge olan Mersin ve Adana Ovası'nı vermek istemiyorlar."
Önündeki dosyayı kapattı, yapmacık bir tebessümle meslektaşı Mieran'a baktı.
"Efendim, ülkem herkesin Ereğli'de ayrıcalıklar elde ettiğini er geç öğrenecektir. Ama gel gelelim ki bu ayrıcalıkların bugünkü ölçülere inmiş olduğunu öğrendiği an bir yıkım duygusu içine girmiş olacaktır. Hükümetinizin bu noktada duyarlı davranmasını istirham ediyorum. Ereğli Fransız şirketine ayırmakla yükümlü olduğunuz payın, geride kalan ve dağıtılacak olan ayrıcalıkların hiç olmazsa 1/3 değil de 1/4 olmasını kabul etmenizi rica edebilir miyim?"
Kafasını önündeki dosyaya eğdi. Delegelerden herhangi bir itiraz gelmediğini anlayınca "Olur," diye mırıldandı Mieran.
Teşekkürler dedi Nitti. O zaman tarafların tüm görüşlerini dikkate alan bir formül bulmak üzere uzmanların bir araya gelmeleri iyi olur.
Miara'nın evet demesiyle taraflar ferahladı, konferans sona erdi.
34. ayrımın sonu. Sayfa 318.